Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 403. 19. kaset A yüzü. Hatta bu yüzden Venedik'in iç borçlanması 1495'te 1.600.000'den 1508'de 2.800.000 düka altınına çıkmıştı. Ancak tabii 1501'den sonraki uzun vadeli gerilemeyi Ümit Burnu yolunun Portekizlilerce keşfi açıklıyordu. Venedik bu nedenle kuzey pazarlarını yitirmişti. Venediklilerin İskenderiye ve Beyrut'ta satın aldığı baharat miktarı 1496'da 6850 kolliden 1502'de 1720 kolliye düşmüştü. Bir kollo 2,5 kantar, o da eşittir 141.122 kilogram. Bakınız tablo 68. Tablo 68. Lizbon, Beyrut ve İskenderiye üzerinden Avrupa'ya giren baharat miktarı tahminleri 1497-1513 yılları arasında libre olarak. 1497'de Beyrut'tan 2.858.037 libre. İskenderiye'den 3.668.810 libre. 1498'de Beyrut'tan 3.249.000 libre. İskenderiye'den 3.344.304 libre. 1500 yılında Beyrut'tan 3.465.600 libre. İskenderiye'den 2.886.225 libre. 1501'de Lizbon'dan 224.000 libre. 1502'de Lizbon'dan 173.000 libre. Beyrut'tan ve İskenderiye'den 1 milyon dolayında. 1503 yılında Lizbon'dan 3.336.000 libre. Beyrut'tan ve İskenderiye'den 1 milyon dolayında. 1504'te Lizbon'dan 1.344.000 libre. Beyrut'tan ve İskenderiye'den 1 milyon dolayında. 1505'te Lizbon'dan 2.576.000 libre. Beyrut'tan ve İskenderiye'den 1 milyon dolayında. 1506'da Lizbon'dan 1.904.000 libre. 1507'de Lizbon'dan 2.800.000 libre. 1508'de Beyrut'tan ve İskenderiye'den 1.141.800 libre dolayında. 1509'da Lizbon'dan 4.480.000 libre. 1510'da Beyrut'tan ve İskenderiye'den 1.038.000 libre. 1512'de Beyrut'tan ve İskenderiye'den 1.494.840 libre. 1513'te Lizbon'dan 4.256.000 libre. Beyrut'tan ve İskenderiye'den 314.000 libre. Kaynak Romano ve diğerleri 1970 sayfa 112. Ancak tabii düzeltiyorum. 1504-1515 yıllarında Venedikliler İskenderiye'de neredeyse sıfır, Beyrut'ta ise topu topu 3.200 düzeltiyorum. Beyrut'ta ise topu topu 3.234 kolli alım yapabilmişlerdi. Portekizlilerin Calicut'a ambargo koyup baharat ticaretiyle uğraşan Müslüman gemilerine saldırdığı haberi Venedik'e ilk ulaştığında karabiber fiyatı kollo başına 75'ten 95 düka altınına fırlamıştı. 1502'de karabiber Bursa ve Edirne'de Osmanlı kantarı başına 19, Floransa'da ise 24 düka altınından satılıyordu. Osmanlı kantarı eşittir 56.449 kilogram. 1520 Oysa Vasco da Gama'nın baharatla birlikte Lizbon'a döndüğü 1501 yılında Edirne'deki karabiber fiyatı 19 düka altınından 29'a, Venedik'te ise 33 dolayına sıçramıştı. Kuzey Karadeniz limanlarında ise fiyatın zamanla kantar başına 36 düka altınında karar kıldığı anlaşılıyor. Almanya, İngiltere ve Flandır artık baharat ikmalini Lizbon'dan yapıyorlardı. İngiltere'nin Venedik'ten yaptığı ithalat Ege şaraplarından ibaret kalmıştı. Bunların karşılığı yakın doğuya İngiliz yünlü kumaş ve kalay satışlarıyla ödeniyordu. Portekiz'in 20-30 bin kental kapasitesine ulaşan baharat sevkiyatı Avrupa piyasalarının ihtiyacını rahatlıkla karşılayabiliyordu. Derken Venedik devlet adamlarından bir grup dahi Lizbon'dan baharat alınması fikrini desteklemeye başladı ve ilk Venedik gemileri 1521'de bu limanda boy gösterdi. Ancak başka bazı kesimler Venediklilerin Levant limanlarını terk etmesi halinde Osmanlıların gösterebileceği tepkiden çekiniyordu. Sayfa 404. Vazgeçilmez halka Venedik. Osmanlıların Mısır ve Suriye'ye Hint baharatı akışını teminat altına almak için verdiği o uzun mücadele boyunca Batı'dan altın ve gümüş ile diğer değerli emtianın temini için Avrupa'ya yapılması gerektiği ihracatın vazgeçilmez halkasını hep Venedik oluşturuyordu. Levant'taki baharat fiyatlarının Lizbon'a göre daha yüksek olmasına karşın Venedik'i hayati önemdeki bazı ekonomik çıkarlar yakın doğu piyasasına bağlamaktaydı. Birinci olarak Venedik, Osmanlı pazarından satın aldığı baharat ve ham ipek karşılığında çok büyük ölçekte yünlü ve ipekli dokuma ihracatını gerçekleştirebiliyordu. Bu ticarette takas, karın azamiye çıkarılmasını kolaylaştıran bir etkendi. Gene bu ticaret, Levant'ta 4000 aileyi bulan oldukça büyük bir Venedik kolonisini ilgilendirmekteydi. Dolayısıyla Venedik yeni ticaret güzergahına karşı düşmanca bir tavır aldı ve Lizbon'dan baharat ithalini gâh yasaklamak, gâh yüksek bir gümrük tarifesine tabi kılmak yoluna gitti. Aynı zamanda Venedik, İtalya, Almanya ve Orta Avrupa dahil batıda çok geniş bir alana doğu emtiyazı satıyordu. Bütün bunlar hayli girift bir geleneksel ticaret örüntüsü oluşturuyordu ve Venedik, Portekiz tekelindeki yeni Atlantik sistemine ayak uydurmak uğruna bu geleneksel örüntüyü kolay kolay değiştirmek istemiyordu. Sonuç olarak bu durum 16. yüzyıl boyunca Doğu ve Batı Akdeniz'e belirli bir ekonomik bütünlük ve tutarlılık kazandırmaya devam edecek. Söz konusu bütünlük ancak yüzyılın sonunda Avrupa'nın en batısındaki ülkelerin müdahalesiyle çökmeye yüz tutacaktı. 16. yüzyılda Güney Asya kökenli baharat ithalatının yarısının hala Osmanlı topraklarından geçiyor olmasının asıl nedeni Doğu Avrupa'nın Balkanların ve Osmanlı Asya'sının muazzam bir pazar oluşturması. Dolayısıyla Portekizlilerin de Osmanlılarla uzlaşıp Hürmüz üzerinden yapılan kaçak hatta resmi ticarete göz yummalarıydı. Coğrafi ve ekonomik koşullar, özellikle de taşıma maliyetleri Viyana-İtalya hattının doğusunda ayrı bir baharat kuşağının oluşmasına yol açmaktaydı. Hatta Fransa'nın Provençe yöresi bile Marsilya'nın Venedik ile rekabet edebilmek için İskenderiye ve Trablusçam'dan büyük miktarda baharat getirtiyor olması nedeniyle bu doğu kuşağının kapsamına giriyordu. Almanya ticareti ve Batı Balkanlar açısından Dubrovnik, Bodan üzerinden Doğu Avrupa'ya bağlanan Bursa, Lviv gene bu kuşağın birbiriyle rekabet halindeki merkezleri arasındaydı. Her şeye rağmen 1501-1512 yıllarında oldukça büyük miktarda baharat yakın doğuya ulaşmış olmalıdır. Bu dönemde Venedik'in baharat ticaretindeki tekelinin kırılmasından Cenevalılar, Fransızlar ve Raguzalılar yararlanıyordu. Ayrıca bu yıllarda Mısır ve Suriye'ye gelen baharatın önemli bir bölümünün de Levant'tan karayolunu izleyerek kuzeye çıktığına ilişkin işaretler mevcuttur. Bu şekilde Bursa ve İstanbul'a varan baharat sevkiyatı gene karadan Balkanlar, Adriyatik Denizi, Orta Avrupa ve Lviv yönlerinde yoluna devam ediyordu. 1517'de Osmanlılar Mısır ve Suriye'yi zapt ettiklerinde Venedik şok geçirmek ve telaşa kapılmakla birlikte bu fütühata doğrudan karşı çıkacak kadar ileri gitmedi. Venedik'in baharat ikmali yapa geldiği Beyrut, Trablusçam ve İskenderiye limanları artık Osmanlıların kontrolündeydi. 1527'de büyük partiler halinde yapılan karabiber ithalatı 15. yüzyıldaki düzeyine kavuştuysa da daha değerli diğer baharat türlerinin fiyatları 15. yüzyıldakinin 3 katı düzeyinde seyretmeye başladı. Venedik'in Levant ticareti ancak 16. yüzyılın ortalarına doğru tamamen toparlandı ve hatta yüzyılın son 30 yılında Basra Körfezi üzerinden gelen büyük miktarlarda baharatın Halep ve Trablusçam'a ulaşır olmasıyla çarpıcı bir ilerleme bile gözlendi. Tablo 69. Kahire'deki biber fiyatları 1496-1531 arası. Kollo başına Düka altını olarak. 1496'da kollo başına 66-68 düka. 1497'de kollo başına 74-75 düka altını. 1501'de kollo başına 90-102 düka altını. 1505'te kollo başına 192 düka altını. 1520'de kollo başına 90 düka altını. 1524'te kollo başına 98 düka altını. 1525'te kollo başına 90 düka altını. 1530'da kollo başına 90 düka altını. 1531'de kollo başına 130 düka altını. Bir kollo eşittir 3 mısır kantarı ya da 133 kilogram. Dipnot. Çok değişik ölçülerin kullanılmış olması karabiber ithalatının miktarı konusunda kesin rakamlara ulaşmayı hayli zorlaştırıyor. Biber ticaretinde bir Venedik kolosunun yaklaşık 3 kantar geldiği, yani 1,120 İngiliz libresine denk düştüğü kabul ediliyorduysa da, pratikte bir kolo 968 ile 1222 İngiliz libresi arasında oynuyordu. Bakınız Lane 1940 sayfa 583 not 8. Asıl Osmanlı kantarı ise 56,4 kilogram idi. Trablusçam'da, yani Suriye'de bir yük biber 260 ile 522 libra arasında değişiyordu. Bakınız Braudel 1972 1 sayfa 563. Bir kenter Lizbon'da, Hansa limanlarında ve İngiltere'de hep 100 libreydi. Ancak Lizbon'da daha ağır bir libre kullanılıyordu. Karabiber kuzey limanlarında çuvallar, parantez içinde kolli içinde satılmaktaydı. Her ne kadar bu Osmanlı devinin teşekkülü, Türklerin İskenderiye ve Beyrut'u ele geçirmelerinden önce ticaretini bu iki limanla olan bağlantıları temeline oturtmuş bulunan Venedik'in refahına ağır bir darbe indirdiyse de, diyor Godinho, sonuç olarak bu toparlanış büyük ölçüde Türk gücünün Orta Doğu'nun siyasi birliğini yeniden tesis etmiş olmasından kaynaklanıyordu. Venedik, Osmanlıların Hindistan Kızıldeniz yolunun canlandırılmasında oynayabileceği merkezi rolünde pekala farkındaydı. 1503'te Osmanlı İmparatorluğu ile barış yapmasının ardından Venedik, bu yolu Portekizlilere rağmen açık tutabilecek biricik gücün Osmanlılar olduğu gerçeğini kabul ediyordu. Esasen 1503 barışı, Venedik ticaretine tanınmış bulunan bütün kapitülasyon güvencelerinin yenilenmesini içermekteydi. Bu koşullar altında Venedik Senatosu, Osmanlılara karşı daha ince, hatta yumuşak denebilecek bir politika izlemeye karar verdi. Sayfa 407. Yakın Doğu baharat ticaretinin canlanması. 16. yüzyıl boyunca baharat ticareti hala uluslararası ticaretin en önemli dalıydı. Pahalı kumaşlar, ham ipek ve kıymetli taşlarla birlikte baharat da hem gerektirdiği sermaye yatırımı hem kâr marjları açısından büyük işletmecilik demekti. Hermann Kellenbenz'in işaret ettiği gibi kapitalizm ruhu karabiber ticaretinde en önemli faaliyet alanlarından birini bulmuştu. Bu, İslam dünyası içinde büyük ölçüde geçerliydi. 1480-1550 arasının Bursa kadı sicillerine bakılırsa en zengin tüccar baharat ticaretiyle uğraşanlardı ve ipekten sonra en büyük sermayeler de gene baharat ticaretine yatırılıyordu. Örneğin 1500 yılında Hacı Abu Bakr adında Halepli bir tacir, tam da Vasco da Gama'nın Hindistan'da gemilerine baharat yüklemekte olduğu sıralarda Bursa'ya 200 bin akçe, parantez içinde 4 bin düka altını değerinde büyük bir parti zencefil ithal etmişti. Büyük tekneler için Kızıldeniz'in kuzey kesiminde seyrü sefer tehlikeli olduğundan Hindistan'dan gelen gemilerin son iskelesi Cidde oluyordu. Her yıl ya Mayıs ya da Kasım aylarında küçük yelkenliler veya büyük kürekli kadırgalar Cidde'den ayrılıp Tura, parantez içinde Tora, rota tutar. Buradan da kervanlar paha biçilmez yüklerini Kahire'ye aktarırdı. Osmanlı tarihçisi Mustafa Ali'ye göre Hindistan'dan her yıl 20 gemi Cidde'ye ulaşıyordu. Bu rakam 1570 öncesinde yılda 16 ila 18 gemiden söz eden Portekiz kaynaklarınca da doğrulanmaktadır. 16. yüzyıl başlarında Mekke'deki gümrük geliri yılda 90 bin düka altını iken 1587'de tahminen 150 bin düka altınını bulmuştu. Deniz yoluyla Cidde limanına gelen mallardan alınan gümrük vergileri daha önce de belirtildiği gibi Osmanlı hazinesi ile Mekke Şerifi arasında eşit olarak paylaşılıyordu. Kahire ve Suriye'den geçen baharat trafiği Osmanlıların karşılığı Avrupa'dan altın ve gümüş alımının başlıca kanalıydı. Cidde'de boşaltılan baharatın önemli bir bölümü karadan Mekke-Şam yolunu izleyerek Halep'e geliyor, oradan da Bursa'ya geçiyordu. Mekke'den gelen 250 kilogram dolayındaki her deve yükü baharat ve kumaştan Şam'da 7 altın gümrük vergisi alınıyordu. Ancak bunların frenk takımına satılması halinde takdir edilen vergi deve yükü başına 19 altın oluyor ve 9'unun franklerce ödenmesi gerekiyordu. Venedik gemileri Levant'a külçe bakır, yünlü ve ipekli dokumalar, yünlü karziya kumaşı, çeşitli başlıklar, mercan, amber, incik boncuk, kağıt ve altın ve gümüş sikkeler taşıyor. Dönüş yolculuğunda ise karabiber, zencefil, tarçın, küçük Hindistan cevizleri, karanfil, günlük ve Arap sakızı gibi baharat türlerinin yanı sıra şeker, sandal ağacı ve daha egzotik nitelikteki başka bazı malları yükleyip götürüyorlardı. Ayrıca her ikisi de Osmanlıların kontrolünde olan Dubrovnik ve Avlonya'dan yapılan baharat sevkiyatı Venedik'e değil, Orta İtalya'nın Lanzan ve Recanati gibi uluslararası panayırlarına gitmekteydi. 1524'e doğru bu panayırlarda Rum, Türk ve İranlı, parantez içinde Azemini, tüccar da görülüyordu. Ama asıl şaşırtıcı olan gene bu panayırlarda yünlülerini satıp doğu imtiyası almakla meşgul İngiliz tüccara rastlanır olmasıydı. 1430'lu yıllardan itibaren Kızıldeniz üzerinden gelen büyük karabiber sevkiyatının Portekizlilere karşı Osmanlı Aç İttifak sayesinde kesintiye uğramadan sürüp gittiğini daha önce görmüştük. Kahire'de casusları aracılığıyla olup bitenden haberdar olan Portekizliler, Kızıldeniz baharat ticaretinin belirgin canlanışı ile kendilerinin bundan duydukları kaygıyı 1545'ten başlatıyorlardı. 1554-67 dönemi Açı Kızıldeniz ticaretinde olağanüstü bir genişlemeye tanık olmuştu ki herhalde bu da Açı Osmanlı işbirliğinin yenilenmesinden kaynaklanıyordu. Osmanlıları Hint Okyanusu'na bir filo göndermeye teşvik etmek, aynı zamanda sultanın askeri yardımının karşılığını ödemek için Açı Sultanı Kızıldeniz'e olağanüstü büyük partiler halinde baharat sevk etmekteydi. 1569'da muazzam miktarlarda baharat Osmanlı limanlarına ulaştığında Flandır'da karabiber fiyatı düşüvermişti. Artık gitgide daha çok sayıda Osmanlı gemisi Hint Okyanusu'nda boy gösterip Sumatra'ya kadar uzanıyordu. Buna karşılık Portekizliler toplarla ve Türk askerleriyle takviye edilmiş bulunan Açı gemilerinin yolunu kolay kolay kesemiyor, üzerlerine çullandıklarında mutlaka çok şiddetli bir çarpışmayı göze almaları gerekiyordu. Dolayısıyla pek çok Açı gemisi Kızıldeniz'deki El Mukha, parantez içinde Moça, Cidde, Süveyş veya Tur gibi barış limanlarına ulaşabiliyordu. 1565'te bir Venedik kaynağı, Hindistan'ın çeşitli limanlarından toplam 20 gemiyle birlikte 5 Sumatra teknesinin Cidde'ye vardığını bildirmekteydi. Ertesi yıl Açı'den 24 bin kantardan fazla karabiber yüklü 5 gemi daha Cidde'ye ulaşmıştı. Böylece Açı Kızıldeniz ya da Açı Gücerat Basra ticaret rotası 16. yüzyılın ortalarından itibaren Asya ticaretinin ana yolu haline gelmiş bulunuyordu. Gerçekten Osmanlı Açı ticaretinin hacmi oldukça önemli olmuş olmalıdır. 1585 yılına gelindiğinde Açı hükümdarının Kızıldeniz ticaretinden sağladığı gelir bir hesaba göre yılda 3-4 milyon düka altınını buluyordu. İhraç edilen mallar arasında 30-40 bin kental karabiber, zencefil, aselbent sakızı ve tarçının yanı sıra altın, kafur, sandal ağacı, kükürt ve ipek de yer almaktaydı. Bu arada Açı malları Kızıldeniz'e artık Gücerat tekneleriyle taşınıyordu. 1590'lı yıllarda Açı'dan Kızıldeniz'e ulaşan karabiber miktarı Portekizlilerin Ümitburnu yoluyla Lizbon'a götürdüklerinden çok daha fazlaydı. Bu gelişmelerle bağlantılı ilginç bir olay da Türk tacir ve paralı askerlerin Güney Asya dünyasına yayılmasıdır. Osmanlı hükümetinin Hint Okyanusu'nda Portekizlilerin yerini alma girişimine ve Osmanlı ordusu kökenli paralı askerlerin, parantez içinde Rumilerin yaygınlaşmasına paralel olarak ticari trafiğin canlılığı Gücerat'tan Açı'ya kadar uzanan alanda Türk tüccar kolonilerinin de belirmesine yol açıyordu. Ortak bir İslam hukukunun ve bütün İslam ülkelerinde kadı mahkemelerinin varlığının sağladığı kurumsal kolaylıklar ya da başka bir deyişle belirli bir İslam enternasyonalizmi de bu ülkeler arasında yakın ticari ilişkilerin kurulmasında aynı derecede etkili oluyor. Öte yandan bu ticari ilişkiler Güney Asya'da İslamiyet'in yayılmasına katkıda bulunuyordu. Sayıları 400'ü bulan oldukça büyük bir Rumi tüccar grubu Gücerat'ın Diu kentine yerleşmişti. Öte yandan 1600'de Halep'te bir Hintli Müslüman kolonisi görülüyordu. Gene 16. yüzyılda Malabar'daki baharat ticaretinin merkezi olan Calicut'ta diğer yabancı Müslüman tüccarın yanı sıra kendi baş taciriyle birlikte bir Türk topluluğu da vardı. Malabar'ın Müslüman tüccarından Portekizlilerce Hindistan'dan sürülüp atılanlar Sumatra'ya sığınmış ve bu adanın karabiberiyle diğer pahalı baharatının bir bölümünü Aden üzerinden Kahire ve Şam'a çekmeyi başarmışlardı. 1596'da çok sayıda Türk ve Arap tacir Kava'nın Bantam kentinden bir Hollanda gemisine binip İstanbul'a dönmek üzere yola çıkmışlardı. Dipnot Van Leur 1955 sayfa 195-162 Kavalılar ile Türkler, Çinliler, Bengalliler, Araplar ve Güceratlılar gibi diğer milletler büyük bir kalabalık halinde çıka geldiler. Türklerin Araplar ve Güceratlılar gibi diğer Müslüman milletlerden ayrı olarak zikredilmiş olması dikkat çekicidir. Van Leur'un dayandığı kaynak 1596 tarihli tanıklığında Hollanda gemilerine çok sayıda Türk ve Arap bindi diyor. Ayrıca yolculardan birinin İstanbullu Koca yani Hoca Rayuan adını taşıdığını ve daha önce Venedik'e uğramış olduğunu kaydediyor. Osmanlı Sultanı'nın baş temsilcisinin Açya Adası'nda karargah kurduğu ve değerli baharat alımına yatıracak 1 milyon altın sermayesi olduğu söyleniyordu. Osmanlılar Sumatra Adası'ndaki Pasai'de de daha 1540 dolaylarında bir alım-satım merkezine kavuşmuşlardı. Sayfa 410. Baharat ticaretinin iki antreposu, Trablusşam ve Basra. Şam'dan yapılan baharat ticaretinin esas çıkış noktasının Trablusşam olmasına karşılık Kahire'den baharat ihracında da İskenderiye aynı rolü oynuyordu. 1583'e gelindiğinde Şam Trablus'undan Hristiyan tüccarın en çok uğradığı liman diye söz edilmekteydi. Avrupa ticaretinin 16. yüzyılın ikinci yarısında Trablus'a kaymasının önemli bir nedeni ilk başlarda yabancı teknelerden alınan gemi vergisinin burada daha düşük tutulmasıydı. Derken 1571'de çıkartılan yeni bir kararname ile Trablus limanına demirleyen Avrupa gemilerinin limandan ayrılırken büyük tekneler için 614 akçe, orta boy tekneler için 200 akçe, küçük tekneler için de 25 akçe ödeyeceği bildirildi. İlginçtir ki bu düzenleme uzun yazışmalardan sonra Osmanlı gümrük temsilcileriyle Avrupa tüccarı tarafından birlikte kararlaştırılmış, sonra da sultan tarafından onaylanıp kanunlaştırılmıştı. Gene 1571'e gelindiğinde Laskiye, Cebele, Banyas ve Antartuski iskeleleri Trablus limanının uyduları olarak Suriye kıyısının bu kesiminde tek bir gümrük bölgesi oluşturuyordu. Trablus, Avrupa yünlü ve ipekli dokumalarının, maden cevherlerinin, kalay ve çeliğinin ithali, karşılığında baharat ile Lübnan ham ipeği ve pamuğunun ihracı için başlıca limanlardan biri haline gelmişti. Osmanlı düzenlemelerine bakılırsa, bakınız tablo 70 ve tablo 71. 1571'de Trablus limanına ithal edilen batı malları üzerindeki gümrük vergileri. Gümrük vergisi. Ad valorem yüzde. Yünlü kumaşlar. Resmi kalem, kalem akçe olarak 2. Resmi kantar akçe olarak her toptan 1. Saten (parantez içinde atlas) resmi kalem 2 akçe. Resmi kantar her 100 arşundan 6 akçe. Brokarlı kumaşlar, resmi kalem 2 akçe. Resmi kantar her 100 arşundan 8 akçe. Kadifeler düz altının işlemeli ve başka. Resmi kalem 2 akçe. Resmi kantar her 100 arşundan 8 akçe. Tunus mercanı, resmi kalem 3 akçe. Resmi kantar, kantar başına 1 akçe. Amber, resmi kalem 3 akçe. Resmi kantar, kantar başına 1 akçe. Bakır, resmi kalem 3 akçe. Resmi kantar, kantar başına 1 akçe. Demir, resmi kalem 3 akçe. Resmi kantar, kantar başına 1 akçe. Kurşun, resmi kalem 3 akçe. Resmi kantar, kantar başına 1 akçe. Eczalar, resmi kalem 3 akçe. Resmi kantar, kantar başına 1 akçe. Kağıt, resmi kalem 7 akçe. Resmi kantar 1 akçe veya 7 parça. Bıçaklar, resmi kalem 7 akçe. Resmi kantar 1 akçe veya 7 parça. Kristal eşya, resmi kalem 7 akçe. Resmi kantar 1 akçe veya 7 parça. Çelik, resmi kalem batman başına 4 akçe. Resmi kantar, kantar başına 10 akçe. Kaynak Barkan 1943 sayfa 211-216. Tablo 71. 1571'de Trablus limanından Avrupa'ya yapılan ihracat üzerindeki gümrük vergileri. Baharat, parantez içinde karabiber, tarçın, karanfil, zencefil, çivit, Hindistan cevizi dahil. Resmi kalem 1 akçe. Tartı resmi, parantez içinde kapan, satıcı ile alıcı tarafından paylaşılır. İran ham ipeği, gümrük vergisi ad valorem %10 artı 11 olarak kantar başına 110 akçe. Resmi kalem 2 akçe. Tartı resmi 1. Suriye ham ipeği, gümrük vergisi kantar başına 110 akçe. Resmi kalem 4 artı 4. Tartı resmi parantez içinde kapan 1. Satıcı ile alıcı tarafından. Ravent, gümrük vergisi kantar başına 110 akçe. Resmi kalem 1. Pamuk, Gümrük vergisi ad valorem %4 artı 4. Resmi kalem 1. Tartı resmi 1. Pamuk ipliği. Ad valorem %5 artı 5. Resmi kalem 1. Tartı resmi 1. Satıcı ile alıcı tarafından her yükte parantez içinde denk 50 parça her sof. Yük başına 66 akçe gümrük vergisi. Tafta. Yük başına 66 akçe gümrük vergisi. Her yükte 50 parça. Sığır derileri. Ad valorem %3. Deri. 75 parçalık yük başına 44 akçe gümrük vergisi. Resmi kalem 2. Kına. Her 100 batman için 110 akçe gümrük vergisi. Tartı resmi 1. Meşe mazısı. Ad valorem %3. Tartı resmi 1. 1 kantar meşe mazısı eşittir 700 akçe. Bal mumu. Ad valorem %3 gümrük vergisi. Resmi kalem 1. Tartı resmi 1. Halı ve kilimler. Yük başına 11 akçe gümrük vergisi. 1 kantar eşittir yaklaşık 56 kilogram. Kaynak Barkan 1943. 16. yüzyıl ortasına ait Osmanlı düzenlemelerine bakılırsa Trablus'a uğrayan gemiler Venedik, Fransa, Sakız veya Kıbrıs kökenliydi. 1570'te Osmanlılarca fethedilmeden önce Kıbrıs, Osmanlı topraklarında ticaret yapmak için kapitülasyon güvencelerine sahip olmayan Avrupa tüccarının başlıca transit merkezi konumundaydı. İran ve Suriye'den kervan yoluyla Trablus pazarına ulaşan mallar Kantar resmine tabiydi. Kantar resmi, Baci Bazar resminin karşılığıydı ve gümrük vergilerine kıyasla oldukça hafifti. Ancak söylendiğine göre birçok Avrupalı tacir alım-satım işlemlerini Şam veya Halep'te tamamlıyordu. Osmanlı diyarlarına ya da diğer İslam ülkelerine sevk edilmek üzere Trablus'ta gemilere yüklenen mallardan %2 gümrük vergisi alınmaktaydı. Suriye zeytinyağı ve potas bakımından zengin olduğundan Trablus ile diğer Suriye kent ve kasabalarının çok canlı sabun sanayileri vardı ve gerek İstanbul'a gerekse Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer köşelerine çok miktarda sabun ihraç ediliyordu. Bir kutu sabundan 2 altın gümrük vergisi alınmaktaydı. 1571'den önce Trablus'ta devlete ait 4 sabunhanenin faaliyet gösteriyor olmasına karşılık daha sonra herhalde özel sabunhanelerinin rekabeti sonucu kapanmışlardı. Trablus kanunnamesinde Tunus mercanlarından özel olarak söz edilmektedir. Gerçekten de Marsilya tüccarı Tunus açıklarında mercan çıkarma hakkını elde ettikleri andan itibaren bu mercanların çoğunu Trablus ve İskenderiye'ye sevk edip karşılığında baharat alıyorlardı. Trablus baharatı Fransa piyasasında Lizbon'dan ithal edilenlerle rekabet halindeydi. Bu Fransız baharat ithalatının bir bölümü Rouen'e hatta İngiltere'ye kadar gidiyordu. Avrupa için İspanyolların kontrolündeki baharat antreposu olan Antwerp'e, parantez içinde Anvers'e bile yakın doğudan düzenli olarak gelen baharat Lizbon'dan yapılan sevkiyatla rekabetteydi. İngilizler 1580'de kapitülasyon ayrıcalıklarına kavuştuklarında esas olarak Trablus'tan büyük miktarda doğu emtiyası ithal etmeye başlayacaklardır. Osmanlılar İngilizlerin Trablus'tan genellikle ihracı yasak emtia arasında yer alan pamuk ve pamuk ipliği satın almalarına izin verdiler. 1609 Mayıs'ında Suriye'den kalkan bir İngiliz gemisi yaklaşık 150 bin crown değerinde ipek, çivit, meşe mazısı ve pamuklu ürünler taşımaktaydı. 1 crown eşittir 5 şilin. 1593 tarihli bir Venedik raporuna göre Trablus'a bir çeşit özellik tanınmıştı ve Avrupalı tüccar o sırada Osmanlı mültezimi ve valisi sıfatlarını da taşıyan yerel Arap emiri Fahreddin Man'a fazladan koruma parası ödüyorlardı.